Ayrım 12.
Bu suda yüzen insanın derisi garip biçimde düzgün olur. Van Gölü'nün alanı 3480 km². Cenova Gölü'nden 6 kez büyük, diyor Lynch. Küçük buharlı gemiler kıyı kasabaları arasında gider gelir. Gölde birkaç da küçük ada yer alır. Bunlardan birinde 10. yüzyıldan kalma Aktamar Kilisesi ile manastırı vardır. Bu nedenle sıkça ziyaret edilir. Gölün kuzey kıyısına yakın iki yanardağdan Nemrut daha çok göze çarpar. Nemrut'un kraterini inceleyen Lynch'in gözlemlediğine göre, ülkeyi istilaya gelen Asur ordusunun üzerine inmek üzere, içinde bol su bulunan kraterde Urartu ordusunun tümü gizlenebilirdi. Sonunda gölün en doğusundaki koyun kıvrımında sırtını daha çok bir dağ vermiş Van kentine, Urartu'nun Tuşbası'na gelinir. Çevreyle ilişkisi kesik dev akropolün başını şimdi bir Osmanlı kalesinin yıkıntıları süslemektedir. Akropol kıyıdaki dümdüz bataklıkta yükselirken, arkasında bugün doğal derelerin suladığı birkaç kilometre kare alanda yetişmiş meyve bahçeleri de yeni Türk kentini kuşatmaktadır. İşte burada kaledeki kayalıkta ve bitişiğindeki Toprak Kale diye bilinen tepenin sırtında Urartu krallarının sarayları yükseliyor. Aşağıdaki başkent sokaklarının üzerinden bu güzel gölü bir uçtan bir uca görüyordu. Yayla insanlarının Ninovası diyebileceğimiz bu kent, ağır akan bulanık nehrin üzerindeki Asur başkentinden çok başka bir sahne düzeni içindeydi. Van'la Ninova'yı karıştırma düşüncesi ilk bakışta göründüğü kadar yersiz bir düşünce değildir. Çünkü eskiden Urartuluların kültürel durumu değerlendirilirken, onların sanatı, dini, bir de yazılı belgelerinin içeriği üzerinde durulurdu. Bunların tanıklığıyla da Urartuluların düşüncelerini başkalarına borçlu olduklarına inanılır, uygarlık alanındaki başarıları konusunda onlara haksızlık edilirdi. Urartu kültürü gerçekte Asur kültürünün soluk bir yansıması olarak görülürdü. Öte yandan Urartu kentlerinin mimarisine, mühendislik işlerine ve karmaşık askeri ya da sivil örgütlerine daha bir dikkatle bakılırsa, kendine özgü çevrelerine karşı göstermiş oldukları uyumlu tepkinin ve yaşadıkları doğanın sağladığı olanakları zekice kullandıklarının kanıtları görülecektir. Bu da Urartuluları güneyin ovalarında yaşayan insanlardan ayırır. Özellikle mimaride görülen odur ki, Mezopotamya'nın geleneksel mimarisini Urartulular büyük ölçüde yatsımışlardır. Mezopotamya mimarisi kare biçimli, düz damlı tuğla labirentlerdi. Ancak arada bir kerpiç ve sazdan yapılmış ziggurat kuleleri farklı olurdu. Urartulu yapıcılar bunun hepsini değiştirmiş, yapılarda bol taş kullanmış, geçitleri, gölleri, hızlı akan nehirleri olan yüksek dağlar dünyasına uyan tasarımlar düşünmüşlerdi. İyi donanımlı atlı birliklerin üzerinde yürüdüğü yollarla suyu getirilmiş köyler arasında birbirine bağlanmış teraslı, kuleli kalelerin ve hisarların neredeyse Arthur dönemi havası yarattığını söylemekten insan kendini alamıyor. Ortaçağ İngiltere'sinin yuvarlak masa şövalyeleri ile Kral Arthur dönemi çevirenin notu. Demir çağında yakın doğunun uzak bir bölgesinde oturan bir halkın, belki bu çok düşsel betimini bırakıp şimdi tarihiyle ilgili bilinen olaylara geçebiliriz. Göründüğü kadarıyla İsa'dan önce 11. yüzyıldan önce Urartu devleti diye bir şeyin varlığını doğrulayan bir kanıt yok. Ancak Asur yıllıklarında ta 13. yüzyılda Asur kralı 1. Şalmaneser ile oğlu 1. Tukulti-Ninurta'nın Van Gölü'nün çevresiyle güneydoğusundaki kabile topluluklarına karşı başarılı seferler yaptığından söz edilmektedir. Ülkenin adı ise Urartu'dur ya da Nairi'dir. İsa'dan önce 1114-1047 yılları arasında krallık yapmış 1. Tiglat-Pileser'de böyle bir sefere çıkıp Nairi ülkesinin 60 kralına boyun eğdirdiği ve 1200 atın dahil olduğu bir haraç kopardığı anlatılıyor. Sefere çıkan kralın dağlardan, ormanlardan geçen zorlu yürüyüşünde arabasını bırakmak zorunda kalışından söz ediliyor yıllıklarda. Erken dönem Asur seferlerini anlatan yıllıkların resmi dilinden, Nairi ülkesinin topografyasına ilişkin öğrenilecek başka pek az şey var. Yer adlarının saptanması hala büyük ölçüde tahmine dayanmaktadır. Ayrıca herhangi bir başkent adı da geçiyor. Sonra 9. yüzyılın ilk yarısında erken dönemin kabile oluşumlarından tek ve yenilmez bir devletin oluşmaya başladığı 2. Aşur-Nasirpal, İsa'dan önce 883-859 zamanının metinlerinde Urartu adının artık sıkça geçtiği görülüyor. Aşur-Nasirpal'in ölümünün ertesi yılında Ardılı 3. Şalmaneser Urartu'ya karşı ilk seferleri başlattı. İşte bu noktayı aydınlatacak bir bilgi kaynağına sahibiz. Yeni devleti hanedanıyla, ordularıyla ve surlarla çevrilmiş kentleriyle canlı bir gerçekliğe dönüştürecek bir bilgi kaynağına. Bu Asur krallarının işlerini görselleştiren bir resimli anlatıdır. Öykünün işlendiği ünlü Tunç Kapılar, Asur krallarının Nemrut yakınlarında Balavat'taki kır sarayından alınıp British Museum'a götürülmüştü. İnce ve ayrıntılı çizimleriyle bu kabartmalar, Şalmaneser'in Urartu savaşlarında geçen bir dizi olayı betimler. Kent surlarında merdivenler, kent isimleri kabartmalarının hemen yanına yazılmış, saldırılıyor, yakılıp yıkılıyor. Ganimet arabalarla taşınırken kendine özgü silahları ve donanımıyla Urartulu muhafızlar tepelerin ardında görülüyor. Asur kralı Van Gölü'nde pusatını yıkar, yakındaki bir kayaya zafer steli yontulur. Bu kapıların üzerinde Şalmaneser'in hükümranlığının 3. yılında meydana gelmiş bir olay da betimlenmiştir. Bunda kral, Urartu kralı Aramu'nun kenti Arzaşkun'u yok etmekle övünür. Burası kesin olmamakla birlikte Van Gölü'nün kuzeyinde Malazgirt yakınındadır. Aynı yerde yüzyıllar sonra Selçuklu Türkleri bir Bizans ordusunu yenilgiye uğratmıştı. Ancak Şalmaneser'in yaşlandığı için katılamayacağı son seferde yeni bir Urartu kralının adı geçer. Urartu'nun yöneticisi Sarduri, bu kralın başkenti Tuşpa'dır, yani Van'dır. Sarp kayaların üzerindeki büyük Van Kalesi'nin uzunluğu hemen hemen 1600 metre, genişliği yaklaşık 182 metredir. Akropolün en yüksek noktası batı ucudur. Bugün gölden biraz uzak kalan bu yere çok aşınmış basamaklardan çıkılmaktadır. Yakında taştan ya savunma sisteminin bir parçası olarak ya da göl kıyısında karaya çıkılan yer olarak yapılmış büyük bir tabya vardır. Kiminin uzunluğu yaklaşık 6 metre, ağırlığı 30 tondan çok olan dört köşe taşlardan yapılmış olan bu tabyanın üzerinde birkaç kez yinelenmiş yazıtta Urartu Kralı Sarduri'nin bu kireç taşından bloku Anni-Unu kentinden elde edip bu duvarı ördürdüğü yazılıdır. Van'ın güneyinde Edremit'te Urartu'ya ait bir taş ocağının yeri belirlenmiştir. Urartu'nun 1. Sarduri zamanında yapılmış en eski yazıtları Asurca'dır. Daha sonra gelen krallar çivi yazısını kendi dillerine uyarlayacaktır. Nitekim bunu kalenin kurulduğu kayanın yüzündeki birçok uzun yazıtta görüyoruz. 1. Sarduri krallığının sonunda da doğru Asur'un siyasal düzenindeki geçici gerilemeden yararlanıp ülkesinin sınırlarını genişletti. Urartu'nun yayılması böyle başladı. Birbirinden uzak illerdeki dikili sınır taşlarından, bunların arasında yeni İran-Irak sınırında ta yukarıda Kelişin'deki ilginç iki dilli yazıttan anlaşılacağı gibi, İşbuini kral olduğunda babasından ona görkemli bir devlet kalmış olmalıdır. İki dilli yazıta göre İşbuini Urmiye Gölü'nün batısında kalan bütün toprakları denetimi altında tutuyor idiyse, süvarisinin yitirdiği atları kurtarma ve ileride bunlara duyacağı gereksinimi de güvence altına alma kaygısıyla aynı alanda Urartu'ya karşı sefere girişmiş olan çağdaşı Asur kralı 5. Şamşiaddad'ın İsa'dan önce 825-812 tepkisini anlamakta güçlük çekmeyiz. İşbuini'nin oğlu Menua'nın kral oluşunun ilk yıllarında bu savaşlarda elde edilen askeri başarılar teraziye vurulduğunda Urartu kefesinin ağır bastığı görülür. Asya Anakarası'nın batısında Urartu Devleti'nin 200 yıl sürecek büyük gücünü sağlayan siyasal ve kültürel yükselişe ilk kez bu kral zamanında ulaşılmıştır. Menua döneminin İsa'dan önce 810-786, kayalara, yapılara kazınmış yazıtları öylesine çok, öylesine geniş alanlara dağılmıştır ki, Urartu topraklarının o dönemde nedenli genişlediği güvenle hesaplanabilir. Batıda yukarı Fırat'la kuzey kolu, Karasu, doğal sınır olmalı. Çok değerli konumu olan Geçitit devletlerinden Malatya, Urartu kayıtlarında Melite-İa, Orta Anadolu'ya giden ana yol üzerindeki stratejik yerinden ötürü Urartu'nun daha ileri gitmesini engellemiş olsa gerek. Hükümranlığının sonlarına doğru Kuzey Suriye'ye güneybatı yönünde yapmış olduğu keşif seferlerinde Menua, bu kente uğramadan yakınından geçmiş olabilir pekala. Çünkü Malatya'da Urartuların yaşadığına dair bir bilgi yok. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi Karakaya Baraj Gölü alanında Köşker Baba, Değirmen Tepe'de Urartu buluntuları ele geçti. Çevirenin notu. Daha kuzeyde ise Urartu topraklarının Erzincan ve Erzurum yaylalarına değin uzandığı görünüyor. Buradan ileride ülkelerinden Geçitler ülkesi diye söz edilen Diau Ehi adında bir halk Karadeniz'e giden dağ yollarını tutuyor olmalı. Menua'nın kendisinin kuzeydoğuya doğru Aras Nehri'nden öteye Sevan Gölü'ne değin uzanan topraklara girip giremediği belli değil. Ancak sonraları bir hükümdar Teişe Bania'daki Karmir Bulur büyük kaleyi yaptırmıştı. Burada bulunan nesneler üzerine Menua adının yazılmış olması onun bunu başardığını düşündürmektedir. Menua kuşkusuz Urmiye Gölü'ndeki eski sınırı korumuş, giderek olasılıkla gölün güneyindeki Mana topraklarına değin sınırı genişletmiş olabilir. Çünkü kimileri Hasanlu'daki 4. tabaka, ünlü sarayın yıkımını ona bağlıyor. Menua'nın Mana ile olan ilişkisinden bu kez bir Urartu tapınağının duvarındaki tarihi yazıtta söz ediliyor. Bu bağlamda inşaatçı olarak Menua'nın kimi işlerini ele almanın sırası geldi diyebiliriz. Bugün bir zamanlar Urartu olan bölgenin tümünde görülmekte olan en belirgin yapılar kaleli, surlu kent kalıntılarıdır. Bu yapıların çoğu ilk kez Urartu tarihinin yukarıda anlattığımız birinci döneminde yapılmıştır. Çağdaş Türkiye'nin sınırları içinde kalmış olanları hem tek tek hem toplu olarak C.A. Burney incelemiştir. Profesör Afif Erzen'in başlattığı Urartu araştırmalarını bugün Veli Sevin, Taner Tarhan, Oktay Belli ve Altan Çilingiroğlu yoğun biçimde sürdürmektedir. Çevirenin notu. Burney bu kalıntıların yalnız stratejik konumunu ve planlamadaki genel anlayışı değil, coğrafi dağılımlarının gerektirdiği savunma ve uygulama hedeflerini de ele almıştır. Burney belli başlı kentlerin kuruluşunda yer alan geleneksel yapı düzenini de açıkça görmüştür. Aşağı düzeylerde duvarla çevrilmiş yerleşim alanı, bir tapınak ve saray binalarının bulunduğu kale. Bu tür bir yerleşim düzeni Tuşba'da açıkça görülür. Aşağı kent kalenin altında kalan kayalığın eteklerine yayılır. Burney bu düzenlemenin daha küçük kalelerde yinelendiğini gözlemlemiştir. Daha sonra Erebuni ve Karmir Bulur'daki Sovyet kazılarının sonuçları belli olunca kuzeydeki bu iki kalede de bilinenin uygulandığı görülmüştür. Öteki Urartu yerleşmelerinin kuruluş amacı konusunda Burney kesin bir şey söyleyemiyor. Tahminen bu yerler askeri işlevlerinin yanı sıra barışta yönetim merkezi oluyordu. Ambarların bulunduğu kazı alanlarında hep bulunan sıra sıra büyük küpler, boyu 180 cm, bel çapı 150 cm. Yerli halka konan, aynı vergiyle toplanan eşya ve verginin buralarda saklandığını göstermektedir. Kimi yerleşkelerin salt askeri amaçlı olduğu, ötekilerin ayrıca kasaba ya da evlerden oluştuğu açıkça görülüyor. Menua döneminin yıllıkları Van Gölü'nün kuzeyinde Patnos'a yakın Aznavur'daki bir tapınağın duvarlarına kazınmıştır. Tapınak koni biçimli tepenin üzerinde Süphan Dağı'na dönük durumdadır. Urartu tapınaklarının çoğu gibi bu da kalın, dört köşe kulesiyle Akemenit dönemi, Zerdüşt dini kulelerinin öncüsüdür. Tapınaktan yaklaşık 300 metre aşağıya Yüzlüğe inen kuleli duvarlar hem kenti hem de yapay su bendini kuşatır. Yaklaşık 3,2 kilometre uzakta Gırıktepe'de felakete uğramış küçük bir kır sarayı bulunmuştur. Taht odasının arkasındaki bölmelerde silahlı koruyucularla üzerlerindeki süslü giysileri olan bir grup genç kadının vücutları ele geçmiştir. Daha sonra Urartu ekonomisinin özelliği olacak olan ilk büyük sulama projelerinin kimilerinden de Menua sorumludur. Belki de bunun en çarpıcı örneği, bugün Türklerin Samiram Su dedikleri, yaklaşık 50 kilometre uzakta Hoşap Vadisi'nden Van'a temiz su getiren kanaldır. Bugün de görülebilen duvar işçiliği ve yıkılmış su kanalı kalıntıları üzerindeki 14 yazıtta Menua'nın bunları nasıl yaptırdığı anlatılır. Yazıtların birinde Menua'nın kızı Taririya için diktiği bağdan söz edilir. Bağın sekileri hala seçilebilmektedir. Bütün Urartulular gibi Menua at yetiştirmeye de ilgi duyardı. Nitekim başka bir yazıtta onun Arsibi adındaki atıyla 11,44 metrelik rekor atlayışı kutlanır. Menua'nın oğlu Argişti, İsa'dan önce 786-762, hakkındaki uzun yazıttan çok şey öğreniyoruz. Yazıt Van'daki mezarının dışındaki kaya üzerine kazınmıştı. Kayaya çıkmak kolay olmadığı için iyi korunmuş bir yazıttır bu. Argişti'nin başlıca işlerinden biri, Kuzeydoğu'da Aras Nehri ile Sevan Gölü arasındaki Urartu topraklarının genişletilmesi ve burada sıkı bir birlik kurulmasıydı. Burada bugünkü Erivan'ın eteklerinde kalan Eribuni'de Arimbert bölgesel bir başkent kurdu ve bu topraklara savaş tutsaklarını yerleştirdi. Bunlardan 6600'ünü Fırat'ın batısına yaptığı başarılı seferlerden sonra Kuzey Suriye'den sürmüştü. Erebuni'de bulunmuş ince mimariyi, duvar resimlerini ve hazineleri Sovyet arkeologlar çok iyi betimlemişlerdir. Hazinelerden belki en belirgin olanları insan ve hayvan kalkmalı, tunçtan koca değirmi kalkanlar, miğferler, tunç sadaklar. Aslında Karmir Bulur'da bulunmuştu. Bunlar Erebuni yakınlarında 7. yüzyılın başlarında kurulmuş olan Karmir Bulur'a belki Kimmerler Erebuni'yi yıktıktan sonra getirilmişti. Argişti'nin Suriye'deki fetihleri tecim yollarını kapatmış, Asur ile Orta Anadolu arasındaki iletişim hattını kesmişti. Bu duruma uzun süre katlanılamazdı. Şu ya da bu biçimde ceza göreceği kesindi. Bu da oğlu 2. Sarduri zamanında gerçekleşti ve hükümranlığına iyi bir başlangıç yapan Sarduri sonunda peş peşe gelen askeri felaketlerle yaralar aldı. Onun yıllıklarının yazılı olduğu bir çift stelin dikildiği nişler, Tuşba Kalesi'nin eteğinde açık tapınak oluşturmuştur. Bu stelleri 1. Dünya Savaşı sırasında Rus bilim adamı Mary ile Orbel'i yok olmaktan kurtarmıştır. Ancak yalın gerçekleri biraz daha açık seçik yazılmış çağdaşı Asur belgelerinden çıkarabiliyoruz. Bu iki güç arasında kaçınılmaz çarpışma 3. Tiglat-Pileser'in İsa'dan önce 745, Asur tahtına çıkmasından hemen sonra gerçekleşti. Savaşın önde gelen amacı elbette Kuzey Suriye tecim yolunu Urartu denetiminden kurtarmaktı. Büyük çarpışma İsa'dan önce 743'te Halep'in kuzeyinde oldu. Kimi Geçitit devletlerinin ordularınca desteklenmesine karşın 2. Sarduri ağır bir yenilgiye uğradı ve Fırat'ı geçip doğuya doğru kaçtı. Asurlular o an için Urartu ordugahındaki bol yağmayla yetindiler. Ama 8 yıl sonra Urartuların ana yurtlarına karşı topyekun bir savaş başlatıldı. Bu savaşta Sarduri ile saray halkını tümüyle yok olmaktan Tuşba Kalesi'nin geçilmez duvarları kurtarmıştı. Son derece görkemli, kendine özgü olan bu kaleyi geçen yıllarda Türk arkeologlar kazdı. Kale olasılıkla Sarduri saltanatının ilk yıllarına tarihleniyor. Burası Van'ın birkaç kilometre güneydoğusunda bugünkü Hakkari ile Urmiye'ye giden yolu denetleyen Çavuştepe'dir. Asbaşin. Sarduri'nin hükümranlığının geri kalan kısmı üzerine bilgimiz azdır. İsa'dan önce 735 yılında kıl payı kurtulduktan sonra Urartu kralı kendisini önce başkentin en iç kalesini güçlendirmeye vermiş olmalı. Şimdi bütün çalışması zorunlu olarak yıkılanları yeniden yapmak olmuştur. Bu yapıldıktan sonradır ki ülkeyi yeniden düzene sokmak, hudutları yeniden eski durumuna getirmek oğlu 1. Rusa'ya kalmıştır. Öyle görünüyor ki o da bunu iyi bir devlet adamlığı ve diplomasi ile başarmıştır. Böylece 8. yüzyılın son çeyreğinde Urartu'nun talihi barış içinde genişleme ile Asur saldırganlığının sürekli tehdidi arasında gitti geldi. 1. Rusa'nın döneminde en önemli yıl kuşkusuz İsa'dan önce 714'tür. O yıl Kral 2. Sargon Urartu'ya karşı yeniden savaş açmıştır. Özellikle kral yazmanının imzasını taşıyan, edebi biçimde kaleme alınmış ve Tanrı Aşur'a bilgi vermek için yazılmış çok büyük bir tablet, şimdi Louvre'da, sayesinde Sargon'un bu ünlü 8. seferi konusunda çok şey biliyoruz. Ama aynı kaynaktan Asurlu casusların seferden önceki etkinlikleri konusunda da bir şeyler öğreniyoruz. Ninova ve Nemrut krallık arşivlerinden elimize geçenler arasında yalnız Sargon'un casuslarının raporlarının aslı değil, Sargon'un oğlu Sennacherib'in bu bilgilerden çıkardığı özet raporlar da var. O sıralar Urartu'da gelişen olayları ayrıntılarıyla bilmemizi sağlıyor bu bilgiler. Söz gelimi Rusya'nın Batı Anadolu'da büyük yıkımlara neden olacak Kimmerlere karşı ilk dehşetengiz dövüşü. Rusa o işle uğraşırken başkenti savunsun diye bıraktığı birliklerin ayaklandığı haberleri de gelmişti. Belki bir yaz sonu Nemrut'tan kuzeye doğru ordusuyla yola çıktığında Urartu'dan gelen bu haberlerden bazıları Sargon'un kendine güvenini artırmıştı. Lur belgeselinde ordunun yürüyüşüyle ilgili olarak olağanüstü ayrıntılar veriliyor. Canlı betimlemeler yapılıyor. Ordunun geçtiği dağlık ülkenin tehlikelerle dolu doğasından sıkça söz ediliyor. Yer yer Urartu ülkesi çarpıcı biçimde tam da aslına uygun olarak betimleniyor. Metnin verdiği izlenim bu seferin en büyüğü değilse de en azından Asurluların atıldıkları en görkemli askeri serüvenlerden biri olduğu, semeresinin de beklentilerinin çok üstünde olduğudur. Her ne kadar öyküde topografya bilgileri eksik değilse de adı geçen yerlerin belirlenmesi hala çok güç, anlatılan coğrafyanın yorumları çok farklıdır. O sıralar Sargon birkaç yıldan beri kuzeydoğu sınırındaki Medlerle savaş halindeydi, şimdi onların giderek artan güçleriyle Rusya'nınkilerin yanında yer aldığını görüyordu.